Bunun için günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi diyor Romalılar 5 ayet 12'de. Evet, Romalılardan yaptığım yorumu sürdürüyorum. Romalılar 5. bölüm 12. ayet bunun için diye başlıyor. Pavlos önceki parçayla bir bağlantı kurar, ondan bir sonuç çıkarır. Bunun iki yönü var. Mektubun tümüyle bir bağlantı kurması ve özellikle önceki iki ayetten bir sonuç çıkarması. Elçi Pavlos mektubunun başından bu yana günahın tüm insanları içine aldığını ve kurtuluşun, haklı çıkmanın ya da doğrulukla donatılmanın sadece ve sadece İsa Mesih aracılığıyla mümkün olduğunu vurgulamaktadır. Bundan sonraki ayetlerde bu genel konuyla bağlantı kurar. Ayrıca bölüm 5 ayet 10 ile 11'den bir sonuç çıkarıyor. Ayet 10'da Mesih'in yaşamı aracılığıyla kurtuluş bulacağımız daha kesindir demişti. Ve ayet 11'de Tanrı'nın kendisiyle övünüyoruz diyor. Bu iki ayet Pavlos'un Koloselilere yazdığı şu sözü hatırlatmaktadır. Çünkü siz öldünüz ve yaşamınız Mesih'le bir arada Tanrı'da saklanmaktadır. İmanlı, değerli dostum, kimdir? İmanlı Mesih'tedir. Ve onunla bir arada imanlı Tanrı'dadır aynı zamanda. Elçi Pavlus bu gerçekten kurtuluşun kesinliğiyle bazı önemli sonuçları çıkarır önümüzdeki ayetlerde. İmanlı yepyeni bir ilişkiye, kişisel bir ilişkiye, bağlılığa getirilmiştir. Eskiden insan Adem'e bağlıydı. İsa Mesih'e iman edince şimdi Mesih'tedir. Tanrı bağlılığındadır. Bu kurtuluşun ne kadar kesin olduğunu bize göstermektedir. Adem'de olmak ve Mesih'te olmak konusunun burada açıklanmasının bir nedeni daha vardır. İnsanlar doğrulukla donatılma konusunu anlamakta her zaman ve her dönemde zorluk çekmektedir. Kişi nasıl Mesih'in ölümünden yararlanır? Tanrı doğruluğu nasıl başkasına verebilir? Şimdi hep şöyle duyarız değil mi? Her koyun kendi bacağından asılır. Herkes kendi cezasını çekmez mi? Herkes kendi iyiliğini kazanmaz mı gibi sorular insanı her zaman meşgul ede gelmiştir. Dostum, şunu asla unutmayın. Tanrı insanlığa kendi bacağından asılacak tek tek koyunlar gözüyle bakmaz. Tam tersine Tanrı insanları iki baş temsilciden birine bağlı olarak görür. Yani insan ya Adem'e bağlıdır ya da İsa Mesih'e bağlıdır. Adem'e bağlı olan ölüme ve bunun sonucunda da sonsuz ölüme gider. Ama Mesih'e bağlı olan yaşama, hem de sonsuz yaşama kavuşur. Birçok insan, efendim ben Adem'in suçundan dolayı neden sorumlu olayım ki diye itiraz eder. Eğer bunu baz alırsak o zaman bu bir haksızlıktır der. Bu da kişinin Tanrı'ya karşı isyanının açığa vurmasının göstergesidir. Böyle kişi aynı düzeni günlük yaşamında yaşadığını büsbütün unutur. Bir başbakan ülkesi adına başka bir ülkeyle bir antlaşma imzaladığı zaman kendisi ya da sorumlu olan bakanı imza atar değil mi? Ülkenin halkını çağırıp teker teker onlara imza attırmaz. Ama imzaladığı antlaşma her yurttaşı bağlar. Adem'in Tanrı buyruğuna karşı gelmesi itaatsizliği de her insanı bağladı. Adem'de olan herkes onun günahına ortak olmuştur, yani günahlıdır. Tıpkı Adem'in günahlı oluşu bizi de günahlı kıldığı gibi İsa Mesih'in de doğruluğu bizi doğru kılar. Bir tek insanın, yani Adem'in suçluluğu yüzünden suçlu çıkarılma nasıl bütün insanları kapsadıysa, bir tek insanın, yani İsa Mesih'in doğruluğu nedeniyle yaşam doğruluğu bütün insanları kapsamıştır. Ancak Adem'in suçluluğunun kötü sonuçlarını kabul etmek zorunda olduğum gibi Mesih'in doğruluğunun yararlı sonuçlarını da kabul edebilirim. Pavlos ayet 12'de bir cümleyle başlıyor ve onu tamamlamadan 17. ayetin sonuna kadar süren bir parantez açar. Ayet 18'de başladığı cümlenin yerine bir cümle daha yazıyor ve daha önce açık bıraktığı karşılaştırmayı tamamlıyor. Bunun için nasıl günah bir tek insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdiyse, hepsinin günah işlediğinden nasıl ölüm de bütün insanlara geçtiyse diyor 12. ayette. Pavlos'un böylece deyip bir benzetmeyi konuya bağlamasını bekliyoruz ama bunu yapmıyor. Bunun yerine günah ve ölümün dünyaya girmesi ve bunların bütün insanları kapsaması konusunu aydınlatmak gereğini duyduğu için bir parantez açıyor. Günah Adem aracılığıyla dünyaya girdi. Günah tüm insanları saran, etkisi altına alan bir güçtür. Ölüm, Tanrı'nın günah işleyenlere verdiği cezadır. Ölüm günah aracılığıyla dünyaya girdi. Her insan atası Adem'e bağlıdır ve Adem bağlılığında topluca günah işlediler. Tanrı, Adem'i itaat konusunda tam olarak uyarmasına karşın Adem buna uymadı, itaat etmedi ve günah işleyerek öldü. Biz de Adem'de günah işledik ve biz de ölüyoruz. Günah, değerli dostum, evrenseldir ve her insanı kapsar. Şimdi aklımızda bu düşünce olaraktan Romalılar 5. bölüm 13. ayete geçelim. Şöyle diyor, ruhsal yasa verilmeden önce de günah dünyadaydı. Ne var ki ruhsal yasanın bulunmadığı yerde günah öneme alınmaz. Adem'den Musa'ya kadar dünyada günah vardı ama o sırada günah bir suç değildi. Sadece Tanrı'ya karşı bir itaatsizlikti. Şimdi Kabil, Adem'in oğlu Kabil, kardeşini öldürdüğü zaman Tanrı'nın ona neden ölüm cezasını vermediğinin nedeni herhalde buydu. Onun yaptığından daha namertçe bir iş düşünemiyorum. Yani kardeşini öldürmesi korkunç bir şeydi. Ama Tanrı o sırada öldürmeyeceksin buyruğunu vermemişti. Hatta Tanrı Kabil'i korumak için üzerine bir işaret koymuştu. Ve daha sonra Kabil'in oğullarından biri olan Lemek'in neden bir adam öldürdüğünü anlattığını görüyoruz. Lemek karılarına şöyle dedi. Ey Ada ve Silla, beni dinleyin. Ey Lemek'in karıları, sözlerime kulak verin. Beni yaraladığı için bir adam öldürdüm. Beni hırpaladığı için bir genci öldürdüm. Kain'in 7 kez öcü alınacaksa Lemek'in 77 kez öcü alınmalı. Şimdi Lemek'in bir nedeni olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca tufanla yok edilen o nesil günah içerisindeydi. Bunlar düzelmez, ıslah olmaz kişilerdi. Rab baktı, yeryüzünün insanının yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükteydi diyor Yaratılış 6 ayet 5'te. Ama hiçbiri 10 emre karşı gelmemişti çünkü o zaman daha 10 emir yoktu, verilmemişti. Ama günahkar oldukları için yargılanmışlardı. Ve dostum bu da müjdeyi duymamış putperestlerin kayıp oluşları hakkındaki soruyu yanıtlıyor. Bunun yanıtı bütün insanların kayıp bir soya ait olduklarıdır. Bunu kabul etmek sizin ve benim için zor olabilir ama sizler ve ben kayıp bir soya doğmuşuzdur. Bizler hoş insanlar değiliz. Bizler evrimin bir ürünü değiliz. Hep ileriye, hep yukarıya, hep daha iyiye gitmiyoruz. Bizler kayıp günahlı bir soya aitiz ve kurtarılmamız gerekmektedir. İnsanın düşünce yaşamının ta kendisi bile Tanrı'ya yabancılaşmıştır. Birisi çıkıp o zaman Tanrı hepimizi kurtarmaya mecburdur diyebilir. Hayır değil. Bizlerin pislikle kaplı bir bataklığa gittiğimizi, orada yüzlerce kaplumbağa olduğunu, sizin bunlardan birini aldığınızı ve bu kaplumbağaya uçmayı öğrettiğinizi düşünün. Sonra bu kaplumbağa bataklığa gidip diğer kaplumbağalara siz de uçmayı öğrenmek istemez misiniz diye sorar. Bence kaplumbağaya gülerler. Ona hayır, biz burasını seviyoruz, uçmayı öğrenmeyi istemiyoruz derlerdi. Ve günümüzde kayıp insanın durumu da böyledir. İnsan kurtulmayı istemez. İnsan kayıptır, Tanrı'dan yabancılaşmıştır. Bu kafalarımıza kolayca girmeyen büyük bir gerçektir. Çünkü bizler bu kayıp doğaya sahibiz. Bizler harika insanlar olduğumuzu, düşünmeyi severiz ama öyle değiliz aslında. Ama ölüm Adem'in gününden Musa'nın gününe kadar egemenliğini sürdürmüştür. Yalnız Adem gibi yasaya karşı suç işleyenler üzerinde değil, onun gibi günaha girmeyenler üzerinde de egemenliğini sürdürmüştür diyor Romalılar 5 ayet 14'te. Pavlos ölümü canlandırıyor. Ölümün Adem'den Musa'ya kadar bir kral gibi hüküm sürdüğü gerçeğinden söz ediyor. 10 emire karşı gelmediği halde, çünkü o zamanlar daha verilmemişlerdi 10 emir, insan yine de günahkardı. Ölüm sözcüğü kutsal kitapta 3 biçimde kullanılmaktadır. Önce fiziksel ölüm olarak bilinen şey vardır. Bu sadece beden hakkındadır ve ruhun bedenden ayrılışı anlamına gelir. Bu ölüm insanlara Adem'in günahından ötürü gelir. Ayrıca ruhsal ölüm diye bir şey vardır. Bu da Tanrı'dan ayrılmak ve Tanrı'ya karşı asiliktir. Ve bu arada bizler bu doğayı Adem'den miras alırız. Tanrı'ya karşı yabancılaşmışızdır ve günahlar ve suçlarımızda ölüyüzdür diyor Efesoslar 2:1'de. Kutsal kitabın sunduğu resim budur. Sonra bir de sonsuz ölüm vardır. Bu kutsal kitabın sözünü ettiği üçüncü ölümdür ve Tanrı'dan sonsuza kadar ayrı olmak anlamına gelir. Ve insan kurtulmadıkça bu kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşecektir. Adem burada kesinlikle Mesih'in bir tiplemesi olarak bildirilmiştir. Bir tiplemedir ya da gelecek olanın bir tiplemesidir. Yani Adem Mesih'in bir tiplemesidir. Ne var ki diyor Romalılar 5. bölüm 15. ayette, tanrısal bağış Adem'in suç işlemesine benzemez. Bir tek kişinin suç işlemesiyle bunca insana ölüm yargısı geldiği göz önünde tutulsun. Ama Tanrı kayrasının ve armağanının bir tek insanın İsa Mesih'in kayrasında bunca kişi yararına bollukla dağıtılması daha kesindir. Mesih de çok daha fazlasına sahibiz. Bizler bugün Aden bahçesinden çok daha harika bir şeyi bekliyoruz. İbranilerin yazarının bize söylediği gibi bu kişilerin hepsi ölünceye dek imandan ayrılmadılar. Vaat edilenlere kavuşamamış ama bunları uzaktan görüp selamlamış olarak yeryüzünde yabancılar ve konuklar olduklarını açıkça kabul ettiler. İbraniler 11 ayet 13. Romalılar 5 16'da tanrısal armağan o tek kişinin günahı gibi değildir diyor. Çünkü bir tek insanın suçu sonucunda saptanan yargı suçlu çıkarılma oldu. Tanrısal bağış ise bunun tersine bir sürü suçtan sonra doğru çıkarılmayı oluşturdu. Bunun zor bir bölüm olduğunu ve bu parçanın da en zor parçalardan biri olduğunu kabul ediyorum. Bunu basitleştirmek için bu bölümün söylemek istediği şey sadece şu: bir suç, bütün bir ırkı, bir soyu günaha sokmuştur. Ve bir itaat etkinliği ve Mesih'in çarmıhta ölümü kayıp insanın kurtulmasını mümkün kılmıştır. 17. ayet, yani Romalılar 5:17. Çünkü eğer ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol inayetini ve aklanma bağışını alanların bir tek adam yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Pavlos daha önce yani 14. ayette ölümün bir kral olarak hüküm sürdüğünü söylemişti. Ölüm tahta bir tek suç işleyen bir tek insan aracılığıyla gelmişti. Yani özgün günah bir tek etkinlik ırkın tamamını etkilemişti. Pavlos burada ölüm krallığından daha üstün olan başka bir krallık sunuyor. Bu yaşam krallığıdır. Ölüm krallığının tebasına kayra bolluğu aracılığıyla sunulmaktadır. İnsanın bütün yapacağı şeyi onu kabul etmektir. Yaşam krallığının kralı İsa Mesih'tir. Armağan onun aracılığıyla verilmekte gelmektedir. Romalılar 5:18'de demek ki bir tek insanın suçluluğu yüzünden suçlu çıkarılma nasıl bütün insanları kapsadıysa, bir tek insanın doğru çıkarma eylemiyle de yaşam doğruluğu bütün insanları kapsamıştır. günah sayılmasının ve doğruluk sayılmasının altındaki ilke budur. Adem ve Mesih de ırkın federal başlığı doktrini budur. Çünkü bir tek insanın buyruğa uymazlığıyla nasıl birçokları günahlı kılınmışsa, bir tek insanın buyruğa uymasıyla da birçokları doğru kılınacaktır. Romalılar 5 ayet 19. Burada Pavlos tartışmasını federal başlıkla özetliyor. Yani Adem'in bir itaatsizlik etkinliği hepsini günahkar, günahlı doğanın sahipleri değil ama günah etkinliğinden suçlu yapmıştı. Mesih'in itaati, ölümü ve dirilişi ona iman edenin günahlının yani doğru sayılmasını mümkün kılar. Burada Pavlos tartışmasını federal başlıkla özetliyor. Adem'in bir itaatsizlik etkinliği hepsini günahkar, günahlı doğanın sahipleri değil ama günah etkinliğinden suçlu yapmıştır. Mesih'in itaati, ölümü ve dirilişi ona inanan günahlının doğru sayılmasını mümkün kılar. Biliyorum bu parçalar oldukça zor kesimdir. Bu nedenle Romalılar 5. bölüm 13-19 ayetlerini yeniden özetleyeyim. 13'te yani ayet 13'te günah evrenselliğiyle ilgili bir sorun ele alınır. Ruhsal yasa verilmeden önce günah nasıl biliniyordu? Bu sorun özellikle her şeye ruhsal yasa açısından yani şeriat bakımından bakmaya alışık Yahudileri uğraştıran bir sorundu. Yahudi inancındayken Mesih'e iman eden inanlılar için önemli bir sorundu bu. Elçi Pavlos yanıt olarak şunu yazar. Ruhsal yasa yani şeriat verilmeden önce günah dünyadaydı. Ama günah yasanın çiğnenmesi yasaya karşı suç olarak öneme alınmıyordu. Günah yine günahtı ama ruhsal yasaya karşı suç olarak tanınmıyordu. Buna karşın Adem'den Musa'ya kadar uzanan çağda günahın cezası olan ölüm egemenliğini yine sürdürmekteydi. Günahları yasaya karşı işlenen suç olarak tanınmadığı halde, çünkü henüz yasa verilmemişti az önce de belirttiğim gibi, Adem'den Musa'ya kadar tüm insanlar öldüler. Hanok'un dışında tabii. Çünkü Hanok Tanrı ile yürüdü ve gözden kayboldu. Tanrı 16 diyor Yaratılış 5.24'te. Hanok, Mesih'te yaşadı ve Mesih'in yaşamı aracılığıyla ölüm görmeden değiştirildi. Hanok, Mesih'in tekrar gelişinde ölüm görmeden değiştirilecek olan imanlıları simgelemektedir. 1. Korintoslar 15.22'de şöyle okuyoruz. Çünkü tümünün Adem'e bağlılık nedeniyle öldüğü gibi, tam buna benzeyişte tümü Mesih'e bağlılık nedeniyle yaşama getirilecektir. Adem'den Musa'ya kadar ruhsal yasa öneme alınmadan insanlar günah işliyordu ve ölüyordu. Adem gibi yasayı çiğneyerek günah işlemediler ama yine de öldüler çünkü günah işlediler. Yalnız Adem gibi yasaya karşı suç işleyenler üzerinde değil, onun gibi günaha girmeyenler üzerinde de ölüm egemenliğini sürdürmüştür diyor ayet 14'te. Adem gibi günaha girmeyenler üzerinde ölüm egemenliğini sürdürmektedir. Ölüm henüz iyi ile kötüyü bile ayırt edemeyen bebekler üzerinde bile egemenliğini sürdürmektedir. Daha doğmamış veya yeni doğmuş bebekler de ölüyorlar. Onların ölmeleri bilinçli olarak işledikleri bir günah yüzünden değildir. Günah onlar üzerinde egemendir çünkü temsilcileri Adem kişiliğinde günah işlediler. Tümü Adem'e bağlılık nedeniyle ölüyor. Adem başkanımız ve temsilcimizdir. Ve Adem hepimizin atasıdır. O günah işlediği zaman bizler onun bedenindeydik. Bunu daha iyi anlamak için İbraniler 7. bölüm 9-10 ayetlerini okuyayım. Halktan ondalık almaya atanan Levi oğulları ataları İbrahim'in kişiliğinde de ondalık vermiştir. Çünkü Melkisedek onunla karşılaşınca Levi daha atası İbrahim'in bedenindeydi diyor. Adem'e bağlılığımız Mesih'e bağlılığımızın değerli dostum simgesidir. Adem gelişi beklenen kişinin yani İsa Mesih'in bir simgesidir. Ne var ki Mesih'te olmanın Adem'de olmanın her yönüne benzemez. Benzeyen yönler vardır ve benzemeyen, hatta karşıt yönleri de vardır. Bu yönler ayet 15, 16 ve 17'de ele alınır. Mesih aracılığıyla gelen tanrısal bağış, Adem'in suç işlemesine benzemez. Her ikisi tüm insanları etkiler. Adem'in etkisi olumsuzdur. Onun suç işlemesiyle bunca insana ölüm yargısı geldi. İsa Mesih'in etkisi hem olumludur hem de daha boldur. Onun sevgisiyle, onun inayetiyle Tanrı'nın iyiliği ve armağanı bunca insana bollukla dağıtıldı. Ölüm yargısı günahımızın hak karşılığıdır. Ama hak etmediğimiz bir armağan Mesih'te bize bollukla veriliyor. Bu da hak ettiğimiz ölüm yargısından daha bol ve daha kesindir. Mesih'te kurtuluşumuz %100 kesindir. Bu kurtuluş bize kayra aracılığıyla armağan edildi. Mesih'te Adem'in kaybettiklerinden daha fazlasına sahip oluyoruz. Tanrısal armağan Adem'in günahı gibi değildir. Adem'in tek suçu sonucunda tüm insanlara saptanan yargı suçlu çıkarılma oldu. Tüm insanlar Tanrı'nın yargı kürsüsü önünde suçlu çıkarıldı. Tüm insanlar resmen suçlu kişiler ilan edildi. Tek insanın tek suçu sonucunda tümü suçlu oldu. Tanrı'nın kayra aracılığıyla sunduğu bağış bizleri suçlu çıkarma yerine doğrulukla donatılmayı sağlar. Tanrı yüce sevgisiyle yargı kürsüsünden Mesih'te olanları doğru kişiler ilan eder. Doğrulukları mahkeme kararıyla ilan edilir. Suçlarımızın çok olmasına karşın Tanrı'nın kayrası bizi doğrulukla donatır. Adem suç işlemesiyle ölüm egemenliğini getirdi. İsa Mesih ise kayrasının bolluğu ve doğruluk armağanı aracılığıyla yaşam egemenliğini kurdu. Tek kişinin tek suç işlemesiyle ölüm egemenlik sürmektedir. Dünyada ölüm egemendir. Ölmeyen tek bir insan bile yoktur ama Tanrı'ya şükürler olsun ki kayra bolluğunu ve doğruluk armağanını alan insanlar da vardır. Bunlar kendi günahlılıklarını güçten yoksun olduklarını anlayıp alçak gönüllülükle Tanrı'nın bol iyiliğiyle, inayetiyle verdiği doğruluk armağanını kabul ederler. Böylece Tanrı'nın mahkemesinde doğru kişi olarak ilan edildikten sonra Tanrı'nın doğruluğuyla donatılırlar. Tıpkı peygamberin yazdığı gibi canım Tanrım'la sevinip coşacak. Çünkü bana kurtuluş esvabı giydirdi. Doğruluk kaftanı ile beni örttü. Yeşaya 61:10. Günaha düşmeden önce Adem doğru kişiydi ama bu kendi doğruluğuydu. Mesih aracılığıyla Tanrı armağanını alan kişi Tanrı'nın doğruluğuyla donatılır. Daha kesin, daha üstündür Tanrı'nın kurtarışı. Bu doğruluk armağanını alanlar ölüm egemenliğinden kurtulup yaşam egemenliği altına girmekle kalmaz. Bir tek kişi İsa Mesih aracılığıyla yaşamda egemenlik sürecekleri daha kesindir. Biz Mesih bağlıları yaşamda egemenlik süreceğiz. Mesih'in yaşamında kurtuluş bulacağımız daha kesinse, onun yaşamında yeryüzünde hükümranlık süreceğiz. Çünkü Mesih bizi Tanrımıza kahinler hükümranlığı etmiştir. Sana şu soruyu sormama izin ver. Senin kurtuluşun kesin midir? Cennete gideceğine emin misin? Bilmiyorum. Belki yarın, belki bir ay, bir yıl sonra güneşlersem, kurtuluşumu kaybederim dersen, Tanrı'nın kurtarışını anlamadın demektir. Senin kurtuluşunun devam edip etmemesi, yarın bir ay, bir yıl sonra yapacağın iyilikler ya da işleyeceğin günahlarla ilgisi yoktur. Kurtuluşunun devam etmesi Mesih'in doğruluğuna dayanır. Mesih'in doğruluğu tamsa, kurtuluş da tam demektir. Ve Mesih'in doğruluğu tamdır. Kaya gibi tamdır, sonsuzdur. Mesih'in doğruluğu sona dek dayanırsa, senin kurtuluşun da sona kadar dayanacaktır. Ve hamdolsun Mesih'in doğruluğu sona kadar dayanacaktır dostum. Ruhsal yasa suçun artması için araya girdi ama günahın arttığı yerde kayrada her ölçü aşan bir artışla çoğaldı diyor Romalılar 5. bölüm 20. ayette. Tanrı yasayı verdiğinde onu bir kurban sistemiyle birlikte vermişti. Daha sonra Mesih sistemin bu kısmını da yerine getirmek üzere gelmişti. Yani Tanrı kayıp bir ırk olan insanlığa günahların suçluluğundan, günahın doğasından değil, kurtarılmak için bir fırsat vermişti. Yani günahın suçluluğundan. Sizler ve ben ölene kadar o günahlı doğaya sahip olmaya devam edeceğiz. Öyle ki diyor 21. ayette, günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamı getiren Kayra da doğrulukla egemenlik sürsün. Günah ölüm yoluyla egemenlik sürüyor. Demek ki bizler günahın egemenlik sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bugün yeryüzünün kralının kim olduğunu bilmek istiyor musunuz? Kutsal kitap bizlere şeytanın olduğunu söylemektedir. Kimi yutacağını görmek için dünyanın her tarafını dolaşan odur. Günah ölüm yoluyla egemenlik sürdü ve mezarlıklar bu yüzden halet olmakta. Tanrı kayıp bir soydan bir halk çağırmakta ve eğer isterlerse kaplumbağalara uçmayı öğretmektedir. Ancak kaplumbağa duası uçmayı istemiyor. İnsan Tanrı'ya yabancılaşmıştır. İçinde günah duası vardır. Tanrı şimdi kayıp soya kurtuluş sunmaktadır. Tanrı'nın doğruluğunun talepleri İsa Mesih'in ölümünde tamamen karşılanmıştır. Krallık Mesih'in çarmıhında tamamen ve sağlam bir şekilde kurulmuştur. Bütün diğer temeller bataklıktır. İnanan günahlı, dirilmiş ve yüceltilmiş kurtarıcı son Adem'le birleşmişliği aracılığıyla sonsuz yaşama sahiptir. Bu kurtulmuş günahkarın kutsallaştırılmasını mümkün kılar. Bir sonraki bölümün konusu da zaten budur.